Ayrım 4. Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 38. Üçüncü kısım. Wallander ertesi gün polis merkezine geldiğinde ön büroda Martinson'dan kendisini bekleyen bir mesaj olduğunu gördü. İçinden küfretti. Dünden kalmaydı, kendini hasta hissediyordu. Ama Martinson gelir gelmez kendisini görmek istediyse bu Wallander'in mutlaka ilgilenmesi gereken bir durum olduğu anlamına gelirdi. Ama keşke birkaç gün sonra olsaydı diye geçirdi içinden, ya da en azından birkaç saat sonra. Şu an tek istediği şey odasına gidip kapısını kapatmak, telefonun fişini çekmek, ayaklarını masaya uzatıp biraz kestirmekti. Ceketini çıkardı, daha önce açılmış bir soda şişesindeki suyu bitirdi. Sonra da eskiden Wallander'e ait olan Martinson'un odasına onu görmeye gitti. Kapıyı tıklatıp içeri girdi. Martinson'un yüzünü görür görmez ciddi bir şeyler olduğunu anlamıştı. Wallander tavırlarından onun hangi ruh halinde olduğunu her zaman okuyabilirdi. Bu önemli bir şeydi, çünkü Martinson enerjik ve neşeli halden somurtkan ve keyifsiz biri olma arasında gidip gelirdi. Wallander geçip misafir koltuğuna oturdu. ''Ne oldu? Sen bu notları bana gerçekten önemli bir şey varsa yazarsın.'' Martinson şaşkınlıkla ona baktı. ''Senin de konuşmak istediğim konuyu bilmediğini mi söylüyorsun?'' ''Hayır, bilmeli miyim?'' Martinson cevap vermeyip kendini zaten kötü hisseden Wallander'e bakmaya devam etti. ''Burada oturup tahmin etmeye çalışmayacağım.'' dedi sonunda. ''İstediğin nedir?''
''Seninle neden konuşmak istediğimi hala bilmiyor musun?''
''Hayır.''
''Bu işleri daha da zorlaştırıyor.''
Martinson çekmeceyi açıp Wallander'in beylik tabancasını çıkardı ve masanın üzerine onun önüne koydu.
''Sanırım artık neden bahsettiğimi anladın.''
Wallander tabancaya dikti gözlerini, sırtından aşağı bir ürperti geçti. Neredeyse akşamdan kalma halini bile ortadan kaldıracak kuvvette bir ürperti. Silahını dün gece temizlediğini hatırlıyordu. Ama sonrasında ne olmuştu? Hafızasını zorladı. Silah mutfak masasından Martinson'un masasına uçmuştu. Ama oraya nasıl geldiğini ve bu arada neler olup bittiğini hatırlamıyordu. Verebileceği bir açıklama, ileri sürebileceği bir bahane yoktu.
''Dün gece bir restorana gittin.'' dedi Martinson. ''Neden silahını da yanına aldın?''
Wallander duyduklarına inanamaz gibi başını iki yana sallıyordu. Hala hatırlayamıyordu. Üstad'a giderken onu alıp cebine mi koymuştu? Her ne kadar imkansız görünse de belli ki götürmüştü işte.
''Bilmiyorum.'' dedi kabullenerek. ''Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana sen söyle.''
''Buraya gece yarısı bir garson geldi.'' dedi Martinson. ''Canı sıkkındı. Çünkü tabancayı senin oturduğun yerde bulmuş.''
Wallander'in aklında belli belirsiz şeyler bir görünüp bir kayboluyordu. Cep telefonunu kullanmak istediğinde mi silahı cebinden çıkarmıştı acaba? Evet, ama onu orada nasıl unutabilmişti?
''Neler olduğunu hiç bilmiyorum.'' dedi, ''ama herhalde evden çıkarken onu da cebime koymuş olmalıyım.''
Martinson ayağa kalktı ve kapıyı açtı.
''Kahve ister misin?''
Wallander başını iki yana salladı. Martinson holde kayboldu. Wallander silaha uzandı ve dolu olduğunu gördü. Birden ter basmıştı. Kendini vurma fikri aklından gelip geçti. Silahın namlusunu pencereye doğru çevirdi. Martinson geri gelmişti.
''Bana yardım eder misin?'' diye sordu Wallander.
''Korkarım bu kez olmaz. Garson seni tanımış. Buradan doğruca patrona gitmen gerekecek.''
''Onunla çoktan konuştun mu?''
''Konuşmasam görevimi yerine getirmemiş olurdum.''
Wallander'in diyecek bir şeyi yoktu. Orada sessizce oturdular. Olmadığını iyi bildiği halde bir çıkış yolu arıyordu.
''Ne olacak peki şimdi?'' diye sordu sonunda.
''Ben de talimatnameyi okuyup bilgi edinmeye çalışıyordum. Bununla ilgili kurum içi soruşturma açılacak tabii. Ayrıca bir de garsonun basına haber sızdırma ihtimali de var. Adı Ture Saak. Bu arada, yani eğer hala bilmiyorsan diye söylüyorum, bugünlerde satacak değerde bilgin varsa birkaç kron kazanabilirsin. Dikkatsiz, sarhoş polisler de bir hayli iyi kazandırırlar.''
''Umarım ona ağzını sıkı tutmasını tembih etmişsindir.''
''Tabii ettim. Hatta ona bir polis soruşturması ile ilgili herhangi bir ayrıntıyı dışarı sızdırırsa tutuklanabileceğini bile ima ettim. ama sanırım blöf yaptığımı anladı.
Onunla ben konuşayım mı? Martinson masasının üstünden öne eğildi. Wallander onun hem yorgun hem de sıkıntılı olduğunu görebiliyordu. Bu kendisini üzdü birden.
Kaç yıldır birlikte çalışıyoruz? 20 mi? Daha fazla mı? Bana ne yapmam gerektiğini ilk gösteren sendin. Bana gerekirse çıkışırdın ama hakkımı da verirdin. Şimdi ne yapman gerektiğini söyleme sırası bende. Hiçbir şey yapmayacaksın. Her şeyi daha da kötü hale getirirsin. Garsonla konuşma, kimseyle konuşma. Leonard dışında kimseyle. Onu hemen şimdi görmen gerekiyor, seni bekliyor.
Wallander başını sallayıp ayağa kalktı.
Bu konuda elimizden geleni yapacağız dedi Martinson.
Wallander onun ses tonundan çok da ümitli olmadığını anladı. Silahına uzandı ama Martinson başını iki yana salladı.
O burada kalsa iyi olur dedi.
Wallander koridora çıktı. Christina Magnusson geçiyordu. Elinde bir fincan kahve vardı. Kadın onu başıyla selamladı. Wallander onun da bildiğini anladı. Her zaman yaptığı gibi dönüp kadını arkadan incelemedi. Onun yerine tuvalete gidip kapıyı kilitledi. Lavabonun üstündeki ayna çatlaktı. Tıpkı benim gibi diye düşündü Wallander. Yüzünü yıkadı, kuruladı. Kan çanağına dönmüş gözlerini inceledi bir süre. Aynadaki çatlak yüzünü ikiye ayırıyordu. Wallander klozetin üstüne oturdu. İçini rahatsız eden başka bir duygu vardı. Sadece yaptığı şey yüzünden hissettiği utanç ve korku değildi. Böyle bir şey daha önce hiç olmamış, beylik tabancasını kuralları çiğneyecek şekilde hiç kullanmamıştı. Onu ne zaman yanında eve götürse, komşularıyla ara sıra çıktığı yaban tavşanı avında kullandığı, ruhsatlı çiftesini sakladığı dolaba kaldırıp kilitlerdi. Onu asıl sarhoş olmaktan çok daha fazla etkileyen bir şey vardı. Yabancısı olduğu bir unutkanlık hali. Etrafta yakacak ışık bulamadığı bir karanlık. Sonunda polis şefine gitmek için ayağa kalktığında 20 dakikadır tuvalette oturduğunu fark etti. Eğer Martinson şefi arayıp ona gelmek üzere olduğumu bildirdiyse büyük olasılıkla kaçtığımı sanacaklar diye düşündü. Ama ortada kaçmayı gerektirecek kadar da kötü bir durum yoktu. Leonard Matson iki kadın polis şefinin ardından Üstad'daki bu pozisyona geçen yıl getirilmişti. Genç bir adamdı, daha 40'ında bile değildi ve polis bürokrasisi içinde şaşırtıcı bir hızla yükselmişti. Bugünlerde çoğu kıdemli memur bu şekilde yükseliyordu. Aktif görev yapan polislerin çoğu gibi Wallander de bu yoldan başa getirilmeyi, polis kuvvetlerinin görevini tam olarak yapmasına ket vuracak bir durum olarak görüyordu. İşin kötü tarafı Matson Stockholm'den gelmişti ve Skåne aksanını anlamakta zorluk çektiğinden yakınırdı. Wallander bazı iş arkadaşlarının Matson ile konuşurlarken ipin ucunu özellikle kaçırdıklarının farkındaydı. Ama kendisi bu tür art niyetli davranışları tasvip etmez, uzak durmayı, yaptığı şeylere fazla bulaşmamayı tercih ederdi. Tabii o da polis işine çok fazla karışmadığı sürece. Matson'un da Wallander'e saygı duyduğu belliydi. Bugüne kadar Wallander'in patronuyla arasında herhangi bir sorun çıkmamıştı. Ama şimdi her şeyin birden değiştiğini görüyordu. Matson'un kapısı aralıktı. Vurup içeri girdiğinde Matson'un tiz, neredeyse cırlak denebilecek tondaki sesini duydu. Desenli bir kanepe ile aynı döşemeden koltukların çaba harcanarak ofise sığdırılmaya çalışıldığı belliydi. Wallander oturdu. Matson eğer atlatması mümkünse asla sohbet başlatmama gibi bir teknik geliştirmişti. Hatta görüşmek için davet eden kişi kendisi bile olsa. Ulusal Polis Teşkilatı'ndan gelen bir uzmanın Stockholm'e geri dönmeden önce Matson ile aralarında tek kelime bile edilmeden yarım saat boyunca sessiz oturduklarına dair söylentiler vardı. Wallander hiçbir şey konuşmayarak Matson'u zorlama fikriyle eğlendi bir süre ama bu sadece kendini daha da kötü hissetmesine neden olurdu. Oysa ortamın havasını en kısa zamanda temizlemesi gerekiyordu. Olanlar için ne kadar özür dilesem az diye başladı. Durumun savunulacak bir tarafı olmadığını kabul ediyorum ve kurallar hangi disiplin cezasını icap ettiriyorsa onu uygulamak durumunda olduğunuzu anlıyorum. Makineli tüfek gibi sıralayışına bakılırsa Matson'un sorularını önceden hazırladığı belliydi.
Daha önce böyle bir şey oldu mu?
Silahımı bir restoranda bırakmak mı?
Elbette hayır. Alkol probleminiz var mı?
Bu soru Wallander'in kaşlarını çatmasına neden olmuştu. Matson böyle bir fikre de nereden kapılmıştı?
İçkiyi keyfi tüketirim dedi Wallander. Gençken hafta sonları iyi içtiğimi söyleyebilirim. Ama artık bunu yapmıyorum.
Ama yine de hafta içi bir akşam dışarı çıkıp kafayı çekmeye gittiniz.
Kafayı çekmeye gitmedim. Ben yemeğe gittim.
Bir şişe şarap ve kahveyle konyak.
Ne içtiğimi çoktan biliyorsanız niye soruyorsunuz? Ama ben buna kafayı çekmek demem. Bu ülkedeki aklı başında normal hiçbir insan bunu böyle görmez.
Kafayı çekmek birbiri ardına şnaps veya vodkayı yuvarlamak demektir. Genellikle doğruca şişeyi kafaya dikerek ve sadece sarhoş olmak için yapılır. Başka bir şey için değil.
Matson bir sonraki sorusunu sormadan önce biraz düşündü. Wallander onun tiz sesine sinir olmuştu ve karşısındaki adamın arazi polisliğinin ne demek olduğunu, insanın başına ne korkunç şeyler gelebileceğini bilip bilmediğini merak etti.
Yaklaşık 20 yıl önce alkollü araç kullanmaktan dolayı bir meslektaşınız tarafından bir kez tutuklanmışsınız. Olayı örtbas etmişler ve sonunda bir şey olmamış. Ama bugün çok daha kötü bir durumun meydana gelmesine neden olan, gizlemeye çalıştığınız gerçek bir alkol probleminiz var mı anlamak zorundayım.
Wallander o olayı çok iyi hatırlıyordu. Malmö'deydi ve Mona ile akşam yemeği yemişlerdi. Boşanmalarından sonra hala onu kendisine dönmeye ikna edebileceğini düşündüğü zamanlardı. Ama yemeğin sonunda tartışmışlar ve kadını restoranın önünden tanımadığı bir adamın gelip aldığını görmüştü. Öyle kıskanmış ve bozulmuştu ki bütün sağduyusunu yitirmiş ve bir otelde gecelemek ya da arabada uyumak yerine eve dönmek üzere yola çıkmıştı. Onu eve polis arkadaşları getirmiş, arabasını da onlar park etmişlerdi ve daha sonra bu olaydan bir daha bahsedildiğini duymamıştı. O gece kendisini tutuklayan memurlardan biri artık yaşamıyordu, diğeri de emekliydi. Ama dedikoduların hala kesilmediği belliydi, bu kendisini şaşırttı.
Bunu inkar etmiyorum ama dediğiniz gibi bu 20 yıl önceydi ve sizi temin ederim alkol problemim yok. Hafta içi bir akşam dışarıda yemeği tercih ettiysem bunun benden başkasını neden ilgilendirdiğini anlamıyorum. Yine de gerekli adımları atmak durumundayım. Henüz kullanmadığınız tatiller olduğundan ve şu aralar önemli bir soruşturma işinde olmadığınızdan size bir haftalık izne çıkmanızı öneririm. Bir iç soruşturma yapılacak elbette. Şimdilik bütün söyleyeceğim bu kadar.
Wallander ayağa kalktı. Matson oturmaya devam ediyordu. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı diye sordu.
Hayır dedi Wallander. Önerinizi yerine getireceğim. Biraz izin kullanacağım ve eve döneceğim. Silahınızı burada bıraksanız iyi olur.
Ben aptal değilim dedi Wallander. Ya da sorumsuz.
Wallander ofisine dönüp ceketini aldı. Ardından garaja inip polis merkezinden ayrılarak eve doğru yola çıktı. Dünkü rezillikten sonra kanında hala alkol olduğunu tahmin ediyordu. Ama işler daha da kötüleşemeyeceğinden arabayı sürmeye devam etti. Poyraz'dan sert bir rüzgar esiyordu. Wallander arabadan evin kapısına yürürken soğuktan titredi. Jussi kulübesinin içinde dört dönüyordu ama Wallander'in onu gezdirmeyi düşünecek hali bile yoktu. Soyundu, uzandı ve uyudu. Tekrar uyandığında saat öğlen 12'ydi. Hiç kıpırdamadan gözleri açık halde yatmaya devam etti. Rüzgarın evin duvarlarını döven uğultusunu dinledi. Bir şeylerin yolunda olmadığı duygusu yine kendisini huzursuz etmeye başlamıştı. Sanki üstüne bir gölge gibi gelip çöreklenmişti. Uyandığı zaman tabancasının yanında olmadığını nasıl olur da fark etmezdi. Sanki bir başkası kendi yerine eylemler gerçekleştirmiş, sonra da neler olduğunu hatırlamaması için zihninin şalterini kapatmıştı. Kalktı giyindi, midesi hala bulanıyordu ama yine de bir şeyler yemeye çalıştı. Bir kadeh şarap koymak geçti içinden ama tuttu kendini. Linda aradığında bulaşıkları yıkıyordu.
Yoldayım dedi kızı. Sadece evde misin diye kontrol ediyordum.
Linda onun bir şey demesine fırsat bırakmadan telefonu kapatmıştı. 20 dakika sonra uyuyan bebeği de yanında çıka geldi. Babasının Üstad'a taşındığı yıl aldığı kahverengi deri kanepeye geçip onun karşısına oturdu. Bebek kendi yanındaki sandalyenin üstünde port bebenin içinde uyuyordu. Kurt bebeği sormak istiyordu ama Linda başını iki yana salladı. Sonra konuşurlardı. Şimdi değil, her şey sırasıyla yapılmalıydı.
Neler olduğunu duydum dedi ama nedense hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum.
Martinson mu aradı?
Evet, seninle görüştükten sonra beni aramış. Bütün bunlar onu çok üzmüş.
Benim kadar üzülmüş olamaz dedi Wallander.
Bana bilmediklerimi anlat.
Buraya beni sorguya çekmek için geldiysen gidebilirsin.
Ben sadece bilmek istiyorum. Böyle bir şey yapacağını düşündüğüm en son kişisin.
Kimse ölmedi dedi Wallander. Yaralanan bile olmadı. Ayrıca herkes her şeyi yapabilir. Bunu bilecek kadar uzun yaşadım ben.
Sonra da kızına bütün hikayeyi anlattı. Kendisini ta başta evden çıkmaya zorlayan huzursuzluğundan, silahı yanına neden aldığını bilmeyişine kadar hepsini. Sözünü bitirince kızı uzunca bir süre bir şey söylemedi.
Sonunda sana inanıyorum dedi. Bana anlattığın her şey sonunda gelip hep aynı gerçeğe dayanıyor. Hayatının o tek detayına, çok fazla yalnız olduğun. Birden kontrolünü yitirebiliyorsun ve çevrende seni sakinleştirebilecek, böyle alelacele çıkmana engel olabilecek kimse yok. Fakat hala merak ettiğim bir şey var.
Nedir?
Bana her şeyi anlattın mı yoksa söylemediğim bir şeyler var mı?
Wallander bir an üstüne çöktüğünü hissettiği garip karamsarlık hissinden ona bahsetse mi diye düşündü. Ama sonra başını iki yana salladı. Kızına anlatabileceği başka bir şey yoktu.
''Neler olacak sence?'' diye sordu Linda. ''Talimatnamede ne diyor hatırlamıyorum.''
''Bir iç soruşturma olacak. Ondan sonrasını ben de bilmiyorum.''
''Seni kovabilirler mi?''
''Beni kovmaları için çok yaşlı olduğumu düşünüyorum. Ayrıca suç o kadar da ciddi bir şey değil. Ama erken emekliliğe zorlayabilirler.''
''Bu hoşuna gitmez mi?''
Kızı bu soruyu yönelttiğinde Wallander bir elma dişlemekteydi. Ağzına gelen çekirdeği duvara püskürttü.
Sorunumun yalnızlık olduğunu az önce sen kendin söyledin dedi kızgınlıkla. Beni emekliliğe zorladıklarında ne olacak? O zaman elimde artık hiçbir şey kalmaz.
Wallander'in bağırarak konuşması bebeği uyandırmıştı. Özür dilerim dedi.
Korkuyorsun dedi Linda, bunu anlayabiliyorum. Ben de olsam korkardım. Sanırım korktuğu için kimse utanmak zorunda değildir.
Linda orada akşama kadar kaldı, ona yemek yaptı ve olanlardan bir daha da bahsetmediler. Kurt buz gibi esen soğuk havada kızını arabasına kadar geçirdi.
''Halledebilecek misin?'' diye sordu Linda.
''Hep bir yolunu bulurum ama yine de sorduğun için teşekkürler.''
Wallander ertesi gün Lennart Matson'dan bir telefon almıştı. Patronu derhal kendisini görmek istiyordu. Buluştuklarında kendisini sorgulamak için Malmö'den gelen İçişleri memurluğuyla tanıştırıldı.
Size ne zaman uyarsa dedi Holmgren adındaki aşağı yukarı Wallander ile aynı yaştaki sorgucu.
Şimdi o halde dedi Wallander, neden erteleyeceğiz ki?
Polis merkezinin küçük toplantı odalarından birine çekildiler. Wallander tam ve doğru cevaplar vermeye çalıştı. Bahaneler üretmekten kaçınıp olanları önemsizleştirmeye çalışmadı. Holmgren notlar aldı. Arada bir Wallander'den bir adım geriye gidip bir cevabı tekrarlamasını istedi ve böyle devam ettiler. Roller tam tersine olmuş olsa Wallander sorgulamanın yine tıpkı bu şekilde gideceğini düşünüyordu. Bir saatten biraz daha uzun sürmüştü. Holmgren kalemini bırakıp Wallander'a baktı. Ama bu suçunu az önce itiraf etmiş bir suçluya bakan birinin bakışı değil, işleri eline yüzüne bulaştıran birine yöneltilen bir bakıştı. Wallander içine düştüğü sıkıntılı duruma üzülmüşe benziyordu.
''Ateş etmemişsiniz'' dedi Holmgren. ''Bir restoranda çok fazla içince silahınızı orada unuttunuz. Bu ciddi bir şey. Bundan kaçış yok. Ama aslında bir suç işlemiş değilsiniz. Kimseye saldırmadınız, rüşvet almadınız, kimseyi rahatsız etmediniz.''
''O zaman işten atılmıyorum sizce de, öyle değil mi?''
''Çok zor ama bu karar bana ait değil.''
''Ama size göre?''
''Bir tahmin yapmayacağım, bekleyip görmek durumundasınız.''
Holmgren kağıtlarını toplayıp dikkatle evrak çantasına yerleştirmeye başladı, birden durdu.
Bu iş medyanın eline düşmezse çok daha iyi olur dedi. Bu tip şeyleri polis merkezinin içinde tutmaya özen göstermeyip seslendirirsek işler her zaman daha çok sarpa sarar.
Sanırım bir şey çıkmaz dedi Wallander. Şu ana dek bahsi geçmedi. Dolayısıyla dışarıya bir şey sızmadığının işaretidir bu.
Ama Wallander yanılıyordu. Aynı gün kapısı çalındı. Uzanmıştı. Yine de açmak için kalktı. Çünkü komşulardan birinin geldiğini sanmıştı. Kapıyı açar açmaz Wallander'in yüzünde bir flaş patladı. Kameramanın yanındaki gazeteci kendini Lisa Halbing olarak tanıttı. Yüzündeki tebessümün sahte olduğunu Wallander anında anlamıştı.
''Görüşebilir miyiz?'' diye sordu kadın atılgan bir tavırla.
''Ne hakkında?'' diye sordu Wallander. Midesine çoktan kramplar girmeye başlamıştı.
''Ne düşünüyorsunuz?''
''Ben bir şey düşünmüyorum.''
Dördüncü ayının sonu, sayfa 49.